家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Kasım 2018 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bayram Zilan'la birlikte değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda olacak ve Brüksel'in gündemini bize aktaracak. Avrupa Birliği'nde yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Star gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi. Star gazetesinin manşeti FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'nden süpürülüyor. Tamamı tespit edildi, sırayla alınıyor demiş Star gazetesi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip bir yıllık çalışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde halen görevli 4512 kripto FETÖ'cü tespit etti. Kripto askerler 3554 sabit hattın geriye doğru tarama yöntemiyle bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde oluşturulan özel ekibe Adalet Bakanlığı ve MİT lojistik ve istihbari destek sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm kripto muvazzaf militanların deşifre edildiği çalışma sonrası gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonla gözaltı kararı verilen subay ve az subaydan 1128'i yakalandı. FETÖ'cü kriptoların sivil mahrem imamlarla yaptıkları görüşmelerin haritasını çıkaran ekip, sivil hücrelerin isimlerini de tek tek belirledi. Soruşturmada halen görevli 178 albay, 72 yarbay, 155 binbaşı, 245 yüzbaşı, 460 üsteğmen, 177 teğmen, 1610 assubay, 541 uzman çavuş ve 1074 asker öğrencisi belirlendi diyor Star gazetesi. Temizliği aslanın ekibi yapıyor başlığı da var. Kriptoları deşifre eden özel ekip FETÖ'nün darbe gecesi elleri ve gözlerini bağlayarak kafasına kurşun sıktığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Dairesi Başkanı Turgut Aslan ve çalışma arkadaşları tarafından oluşturuldu. Aslan, darbe sabahı FETÖ'cüler tarafından başından vurularak ağır yaralanmış, koruması Hasan Gülhan ise şehit edilmişti diyor Star gazetesi. Star gazetesinden aktaracağımız başka bir haber Afrin'e akın var başlığını taşıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde hayat normale dönünce Türkiye'de yaşayan 300 bin mülteci Suriye'ye geri döndü. Milat Gazetesi'nin manşeti iyi olacak. Devlet, millet düşmanları siyasette bir daha hortlayamayacak. Vesayetle ülkeyi yönetmeye alışmış olanların Türkiye'yi eski karanlık günlere geri döndüremeyeceğini belirten Erdoğan, Bahçeli ile seçim ittifakını görüşeceğiz. İnşallah iyi bir sonuca varırız. Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Çankaya Köşkü'nde Sosyal Politikalar Kurulu'yla Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantılarına da başkanlık etti, diyor Milat Gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Erdoğan'dan teşkilata net mesajlar. AK Parti ben değil biz partisidir. 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti teşkilatlarını daha fazla çalışmaya ve aday gösterilmeseler bile partilerine sımsıkı sarılmaya davet eden Başkan Erdoğan, AK Parti ben değil biz partisidir. Farklı mecralara meyledenler zaten hiçbir zaman bizden olmamıştır dedi. Erdoğan Bahçeli zirvesi bugün başlığı da var Yeni Akit gazetesinde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 16'da bir araya gelecek. Görüşmede yerel seçimler için ittifakın ele alınacağı öğrenildi. Erdoğan görüşme için Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok, seçim ittifakını masaya yatıracağız dedi. Akşam gazetesinin manşeti Kavala tapelerini FETÖ'cüler silmiş. Gezi organizatörü Osman Kavala ile beraber hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan akademisyenlerin 2013'teki dinleme kayıtları delil karartmak amacıyla silinmiş. FETÖ'nün 17-25 Aralık sivil darbe girişimi sonrası emniyetten temizlenen hainlerin ardından çok sayıda dijital materyalin silindiği belirlendi. Uzman ekiplerin aylar süren çalışmalarının ardından terör, organize ve mali şubede silinen dosyaların birçoğu geri getirildi. İncelemede Osman Kavala ve bağlantılı olduğu 20 akademisyene yönelik bulgulara da ulaşıldı. Bir dönem dinlenen akademisyenlerin dosyalarının gizlideki rollerinin örtbas edilmesi amacıyla silindiği anlaşılırken elde edilen veriler delil klasörü haline getirildi diyor Akşam Gazetesi. Onu bizim külahımıza anlatın başlığı var hemen yan tarafta. Başkan Erdoğan gezici akademisyenleri savunan Batı'ya sert çıktı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu işlerin finansörü kişiler var. Kendi ülkenizde benzer şeyler olduğu zaman feryadı figan, Türkiye'de olduğu zaman bu akademisyenlerin finansörüdür vesaire. Siz bunları külahımıza anlatın dedi dünkü grup toplantısında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 18. madde rezaleti başlığı da var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş başkanı Demirtaş'ın siyasi gerekçeyle tutuklandığına ve hemen tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti. 50 kişinin öldüğü Kobani protestolarında halkı tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Demirtaş için kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmüne Türk yargıç Işıl Karakaş muhalefet şerhi koydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca Türkiye'yi Demirtaş'a 25 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye Gazetesi'nin manşeti tabanlar ittifak istiyor. Kritik zirve bugün başlığı atılmış. Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde ittifakı görüşmek için buluşuyor. Cumhur İttifakı'nı kararlı bir şekilde sürdüren AK Parti ve MHP'nin liderleri yerel seçimlerde işbirliğini tekrar gündemlerine aldı. Cumhurbaşkanı saat 16'da Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de ağırlayacak. Erdoğan, seçim ittifakı ile ilgili konuyu masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları görüşeceğiz dedi. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi sonuca varırız diyen Erdoğan, bu bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum yorumunu yaptı. Adayları cumartesi günü açıklayacağını belirten Cumhurbaşkanı, teşkilat ve adaylar kendilerini gözden geçirmeli. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz ifadesini kullandı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ABD Kandil'e ilaç gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya desteğini ileri aşamaya taşıdı. PKK'yı yöneten 3 teröristin başına göstermelik olarak 12 milyon dolar ödül koyan Washington'un Süleymaniye Havalimanı üzerinden Kandil'e tıbbi yardım malzemesi ve silah gönderdiği ortaya çıktı. Malzeme Erbil'den örgüt karargahına ulaştırıldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Bu arada Riyad'da kazan kaynıyor başlığı da var sürmanşet haberinde Yeni Şafak'ın. Kaşıkçıyı İstanbul'da öldürten Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik muhalefet yükseliyor diyor gazete. Kraliyet ailesinin bazı üyeleri veliahtın tahta oturmaması için harekete geçti. Reuters'ın haberine göre yeni aday mevcut kralın kardeşi Prens Ahmet Bin Abdülaziz. İddiaya göre aşiretler, güvenlik birimleri ve batılı ülkelerde plana destek veriyor. 72 yaşındaki Abdülaziz geçen ay Londra'dan Riyad'a dönmüştü diyor gazete. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları var. Prens bilgi sahibi olabilir başlığı atılmış habere. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Cemal Khashoggi cinayetinden bilgisi olabileceğini söyledi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Yazılı açıklama yaptı Trump. Reddediyor fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir. Belki oldu. Belki olmadı dedi. CIA'nin hazırladığı Cemal Khashoggi raporuna göre gören bir ABD dışişleri yetkilisi ise Veliaht Prens'e işaret etti. Öldürme emrinin Veliaht'tan geldiği aşikar dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti kaşımızı yardılar. Fırsatçılar Heyelan bölgesinde inşaat üstüne inşaat yapıyor demiş Hürriyet gazetesi. Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri olan Antalya'nın Kaş ilçesi de imar barışı fırsatçılarının akınına uğradı. Kaş'ın Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde 500 civarında villanın inşaatı devam ediyor. Özellikle İslamlar ve Üzümlü'de sayıları 400'e yaklaşan inşaatlar Helal Villa, Korunaklı Villa, Balayı Villası sloganlarıyla pazarlanıyor. Ancak Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, kaçak inşaatların peşinde olduklarını söyledi. Başkan Kocaer, Heyelan bölgesi olmasına rağmen 1 Ocak 2018 öncesi yapılanlar imar barışından yararlanacak ama 1 Ocak'tan sonra yapılanları yıkacağız dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ise şakır şakır her tarafta villalar, apartmanlar, kulübeler yapılıyor. Heyelan bölgesine hiç yapılmamalı diye konuştu. Milliyet gazetesinin manşeti can dostlara yargı kalkanı. Hayvan hakları düzenlemesinin yasalaşmasıyla işkence ve eziyette bulunanlar para cezasıyla kurtulamayacak, 5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezası alacak. Son aşamasına gelinen AK Parti'nin hayvan hakları düzenlemesinde bu hafta sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucusu sanatçıların da görüşleri alınacak. Çevre, Tarım, Adalet ve Maliye Bakanlıklarının üzerinde çalıştığı 20 maddelik düzenlemeyle hayvanlara işkence ve eziyet edenler 5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu cezalar paraya da çevrilemeyecek. Düzenlemede yer alması beklenen diğer bazı düzenlemeler şöyle: sokak ve sahipli tüm hayvanlara çip takılacak. Terk edilen hayvanların kim tarafından terk edildiği tespit edilecek ve bu kişilere 700 lira ceza kesilecek. Pet shop'ın kuş ve balık dışındaki tüm hayvanları çiftlik ya da bakım evinde duracak. Hayvan almak isteyenler pet shop'larda bunların sadece görüntülerini görebilecek. Tüm sokak hayvanları kısırlaştırılacak. Hayvan barınaklarının standartları yükseltilecek diyor Milliyet gazetesi. Bugün manşet turumuzun son gazetesi sabah olacak. Sabah gazetesinin manşeti Başkan Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek. Seçim ittifakını masaya yatıracağız. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı konusunda sorun yok. Seçim ittifakını masaya yatıracağız. Temenni ederim ki iyi bir sonuca varırız, dedi. Başkan Erdoğan, gruptaki konuşmasında ve çıkıştaki açıklamalarında önemli mesajlar verdi. Temenni ederim ki Bahçeli ile görüşmede iki taraf içinde iyi bir sonuca varırız. Tabanların beklentisi de böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, bu işi bitiririz. Stokçuları asla affetmeyeceğiz. Üzerine gideceğiz. Patates, soğan, sebze meyve stoku yapan bedelini ödeyecek, dedi. Kim aday gösterilmedim diye partiye sırt çevirirse o AK Partili olamamıştır. Yolunu şaşıranı ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Gezi finansörleri içeri alındığında malum çevreler niye rahatsız oluyorsunuz açıklamalarını yaptı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Ankara'nın gündemi bugün oldukça hareketli olduğunu söyleyelim. Zira gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine çevrilecek. Günlerdir konuşulan bir görüşmeydi ve bu. Bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Gündemdeki en sıcak madde Cumhur İttifakı'nın yerelde devam edip etmeyeceği olacak. Onun yanı sıra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13'te 48. Muhtarlar toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki programı bulunuyor. Siyasilere geçecek olursak, tabii ki bugün siyasetin gündeminde yine siyasi partilerde yerel seçim var. AK Parti'de temayül tamam, şimdi artık gözler adaylarda, özellikle büyük şehirlerde AK Parti'nin kimlerle yarışa gireceği bilinmiyor. Şu an o isimler merak ediliyor. Seçim strateji toplantısı da bugün ve yarın gerçekleştirilecek ve ilk adaylar cumartesi günü açıklanacak AK Parti'de. CHP bugün MYK'yı toplayacak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Özellikle AK Parti ile MHP'nin görüşme hamlesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Tabii ki CHP'de de ittifak arayışları ve aday belirleme süreci devam ediyor. MHP'de yine Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kabul edecek. Gündem şu an için siyasi partilerde böyle. Yine TRT olarak tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi davalarını takip ediyoruz. Yine Ankara'da bugün birçok önemli dava olacak. Onlardan en önemlilerine baktığımız zaman Akıncı üssündeki darbe girişimine ilişkin 486 sanıklı davada yine sanıkların savunmaları alınmaya devam edecek. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin yurtta sulh konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı Genelkurmay Karargahı davası görülmeye devam ediyor. Duruşma yine sanık savunmalarıyla devam edecek. Biz bu tüm davaları da yine TRT olarak yerinde takip ediyoruz.
Emre Yüncü, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilen. Bayram Zilen, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Bugün gündemi, gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Emre Yüncü altını çizdi. Biz manşetlerde okuduk. Bugün önemli bir görüşme var saat 16'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Dünkü grup toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşme ile ilgili açıklamalar yaptı. Seçim ittifakını masaya yatıracağız dedi. Neler bekliyorsunuz bu görüşmede?
Evet, dün ben de AK Parti grubundaydım. Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamayı grup çıkışında yaptı. Hı hı. Bizlere. Hı hı. Grup konuşmasından ziyade gruptan çıkarken, evet, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada Sayın Bahçeli ile bir görüşmesi olacağını söyledi. Evet, aslında bu birkaç gündür konuşuluyordu. Yani özellikle CHP ve İYİ Parti'nin ittifak, yerel seçimlerde ittifak arayışı için mekik dokuması aslında AK Parti MHP yakınlaşmasını, yakınlaşmasından ziyade yerel seçim ittifakını tekrar gündeme taşıdı. Çünkü hem AK Parti'nin hem MHP'nin birbirine ihtiyaç duyduğu iller var. Yani kritik iller. Her iki siyasi partinin tek başına seçime girmesi halinde kritik öneme sahip iller var. Bu iller için özellikle ittifak arayışı zaten konuşuluyordu, bekleniyordu. Fakat biliyorsunuz bir süre önce her iki lider, önce Sayın Bahçeli sonra Sayın Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak olmayacağını, herkesin kendi yoluna bakacağını söylemişti. Ancak bu siyasetteki bu gelişmeler, yerel seçim ittifak arayışları vesaire, her iki partinin yeniden bir değerlendirme yapması gerektiğini ortaya çıkardı. Bugün saat 16'da Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan görüşmesi var. Bu görüşmeden beklentimiz nedir? Beklentiler nedir? Neler konuşuluyor? Benim görebildiğim kadarıyla özellikle Adana, Ankara, Mersin ve Antalya, yani biraz Akdeniz şeridi, biraz da Ankara üzerinde bir ittifak olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, MHP ve AK Parti arasında tüm Türkiye genelinde MHP AK Parti Cumhur İttifakı yansıması değil, bu olmayacak. Yani böyle bir ittifaktan ziyade lokal ittifaklar bekleyebiliriz. MHP'nin iddialı olmadığı, bu demin saydığım iller arasında iddialı olmadığı iller var. Ama iddialı olduğu Adana gibi il de var, bir il de var. Dolayısıyla AK Parti'nin Adana'yı örneğin MHP'ye bırakıp Adana haricinde Mersin, Antalya ve Ankara üzerinde ittifaklılık bularında AK Parti'ye bırakılması hususunda bir öneride bulunabilir veya böyle bir anlaşma çıkabilir bugünkü görüşmenin neticesinde. Ama öyle görünüyor ki burada bir Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere yansımasını göreceğiz ve bu konuda da iki liderden de açıklama gelebileceğini göreceğiz. Tabii bugün gazete manşetlerine de yansıdı, az önce siz de okudunuz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı başka bir şey daha söyledi. Hı. Bu ittifakla ilgili dedi ki tabanlar da, evet, yani tabanlardan, hı hı, bahsetti. Şimdi bu ne demek? Bu AK Parti tabanı ve MHP tabanının yerel seçimlerde ittifak söylemini dillendirdiği ve böyle bir bekleyiş içerisinde, böyle bir araç içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu da nasıl ortaya çıktı? Her iki liderin ittifak yok açıklamasından sonra demek ki tabandan böyle bir, yani parti, her iki partinin teşkilatından da böyle bir talep gelmiş ve her iki lider de bu talebi, bu tabanın beklentisinde görmüş olabilir. Dolayısıyla buna uygun da hareket ediyorlar demek doğru düşer. Tabii burada İstanbul'da aslında kritik, yani yerel seçimlerde AK Parti biraz uzun süredir konuşulduğu gibi bir değişime gitmek istiyor. AK Parti örneğin Sayın Erdoğan'ın seçimler açısından ortaya koyduğu temel motto gönül belediyeciliği. Yani burada gönül belediyeciliği derken bir değişimi de aslında işaret ediyor, bir zihniyet değişimi. Yani burada halkla iç içe olma, halkın arasına karışma, halkın sofrasına oturma, bağdaş kurma, halatır sorma, böyle steril bir belediyecilik, steril bir belediye başkanlığı anlayışının değişeceğini görüyoruz. İşte burada bence MHP ve AK Parti açısından şey devreye giriyor. Yani isimler kimler olacak? Şimdi diyelim ki anlaşıldı, iki parti anlaştı ve Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan tamam Ankara üzerinde anlaşalım, anlaştık dedi ama bu anlaşmayla bitmiyor iş. Bir de isimler önemli. Yani örneğin MHP Ankara'da AK Parti'ye destek verecekse AK Parti'nin adayı kim olacak? Yani bütün adaylara destek vermesi söz konusu değil. Adana'da hakeza AK Parti eğer Adana'yı MHP'ye bırakacaksa Adana'da makul bir isim, yani kendisinin de onay verebileceği, hatta oy verebileceği, Adana teşkilatının, Adanalı seçmenlerinin oy verebileceği bir isim, hı hı, olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında burada iller üzerinde anlaşma yapıldıktan sonra ikinci aşama adaylar üzerinde bir anlaşma olması gerekiyor. Yani her iki partinin uzlaşabileceği, tamam ben buna hani şey yapabilirim, bu da bizim için şey uygundur diyebilecek isimler. İşte burada gönül belediyeciliği devreye giriyor ve MHP'nin temel kriterleri devreye giriyor. Yani AK Parti burada halka dokunan, halkın içerisinde olan, halka uzak olmayan, halkın istediği adaylar diyor. Yani bu şekilde bir, hı hı, ilke, çerçeve koyuyor. MHP'nin de kendi doktrinleri var, kendi çizgileri var. Buna uygun adaylar arayışına girecek. Herhalde zannediyorum ki bu ikinci aşamada geçilirse bir açıklama yapılacak ve mesela AK Parti Adana'da kendi seçmenlerine, Büyükşehir'de MHP'nin adayına oy verin diye çağrıda bulunacak. MHP'de örneğin AK Parti açısından Ankara'da işte falan adaya oy verin şeklinde çağrıda bulunacak. Ama bu tahminimce büyükşehirler ve iller üzerinde, hı, olacak ama İl bazında böyle bir şey beklemiyoruz. Yani, hı hı, küçük illerde bir ittifak beklemiyoruz. Büyük şehirlerde ittifak bekliyoruz. İlçelerde hiç beklemiyoruz. Hı hı. Yani birkaç ilçe, münferit ilçe konuşuluyor ama muhtemelen ilçe bazında bir ittifak söz konusu olmayacak. Çünkü bakıldığı zaman çok kritik, MHP ve AK Parti açısından böyle kritik ilçeler var ama hani bununla ilgili ittifak bugüne kadar kulislere yansımadı. Ama tabii bu olmayacağı anlamına da gelmez. Olursa da çok sınırlı sayıda birkaç ilçe olur ama daha çok büyükşehir ağırlıklı bir ittifak bekliyor bize.
Evet, nitekim MHP belediye başkanı adaylarını açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine gazetecilere yaptığı açıklamada dün cumartesi günü adayları en azından bir kısmını açıklayabileceğini söyledi. Büyük şehirlerle ilgili temayül yoklamalarının sonuçlarının daha önüne gelmediğini de belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onları nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, bu aslında AK Parti bazı belediye başkanlarını belirledi. Yani belirlenen belediyeler, Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi ve ilçe belediyeleri var. Belirlenmeyen, henüz üzerinde ittifak kılınmayanlar var. Dolayısıyla AK Parti'nin bu süreci nasıl yöneteceği hususunda ilk kez bir yenilik yaptığını görüyoruz. Bunlardan bu yenilik nedir diye soracak olursanız, bu yenilik AK Parti'nin ilk kez Yüksek Seçim Kurulu takviminden önce adayları açıklamasıdır. Çünkü AK Parti genelde Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvimin son gününü bekler ve son gün listeyi götürür, açıklardı. Ama bu sefer adayları erken açıklayacağını ta başından söyledi aslında. Seçim satılma haline girdiğimiz zaman AK Parti bunu böyle icra edeceğini söyledi. Dolayısıyla AK Parti'nin adayları bu dönem erken açıklayacağını biliyoruz. Şimdi bunlardan ilk parti, ilk kısmı cumartesi günü açıklanacak. Yani cumartesi günü şunu da bekleyebiliriz. Kulislere yansıyan bilgiler en azından böyle. AK Parti yola devam edeceği belediye başkanlarını açıklayacak. Yani yola devam derken şunu söylüyoruz. Mevcut görevde olan kimlerle devam edilecek konusunda bir ayıklama yaptı AK Parti. İşte önce yola devam edecekleri belirledi. Sonra değişecekler üzerinde kim yerine gelecek arayışına girdi. Dolayısıyla ilk etapta cumartesi günü açıklanması muhtemel belediye başkanlarının arasında yola devam edecek, kalacak belediye başkanları var. Daha sonra da muhtemelen bir 10 ya da 20 tane belediye açıklanacak. İşte bunlar içerisinde büyük şehirler var. ilçeler var, iller, küçük iller var.
Büyük dolayısıyla değişim bekliyor musunuz?
Evet, ya yani şöyle, AK Parti aslında bunun sinyallerini veriyordu. Yani özellikle Sayın Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili ve AK Parti'nin siyasi vizyonu açısından yaptığı açıklamalara baktığınız zaman satır aralarında bir değişimi işaret ettiğini görüyorduk. Yani belli bir çerçeve çiziyordu Sayın Erdoğan. Özellikle AK Parti belediyecilik açısından birçok şeyi başardığını, ancak gönül belediyeciliği hususunda bazı eksiklerinin olduğu, yani halkla bir kopukluk yaşandığı, seçmenle bir kopukluk yaşandığı hususunda tespitleri sürekli vardı. Yani bunun, bu tespitlerin, bu genel çerçevenin biz aday profiline de ciddi anlamda yansıyacağını görüyoruz. Temayül yoklaması bunlardan bir tanesi. Yani AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu Ankara Arena'da yaptığı o geniş temayülde aslında bir nabız yoklama. Yani burada sorular soruldu ki ben de yakından takip ettim bunu. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın, Ali İhsan Bey'in başkanlığında yürütülen, bütün Türkiye'de yapılan temayül yoklamasında seçmenlere mevcut belediye başkanının halkla arasının nasıl olduğu soruldu. Mesela bu önemli bir anketti. Bu ankette teşkilatın, AK Parti teşkilatının belediye başkanının halka yaklaşımının nasıl değerlendirdiği hususunda bir harita çıkartmak istedi. Ve bunu açık sordu. Ve tabii kimi istersiniz soruları da diğer anket sorularıydı. Şimdi buradan bir analiz, AK Parti için önemli bir analiz, önemli bir veri çıktı. Bu elektronik ortamda yapıldı. Bu da ilk kez oluyor. Bunu da söylemek gerekiyor. AK Parti daha önce klasik yöntemlerle bunu yapıyordu. İşte isim alıyordu ve bir sandığa konuluyordu. Bunlar daha sonra toplanıyordu. Genel merkeze gidiyordu falan. AK Parti bu geleneksel yöntemi bir kenara bıraktı. E-temayül denilen bir yöntemle sistemler kuruldu ve teşkilatın bu sistem üzerine elektronik ortamda oylama yapması istendi. Bu başarılı oldu. Şimdi bütün sonuçlar sistem içerisinde tek merkezde toplandı. Sayın Erdoğan'ın önünde şu anda bu. Bu arada AK Parti kurulu çalışıyor. Yani iki gündür. Dün işte akşam iki tane toplantı yapıldı. Sayın Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantılar yapıldı. İşte sosyal işlerle ilgili vesaire. Onun sonrasında yerel seçimlere yönelik çalışma yapıldı. Bugün yine yapılacak. Yarın yine yapılacak. Kurul bir taraftan çalışıyor ve bir taraftan da temayül yoklamasının sonuçları var. Bütün bunlar değerlendirilecek ve cumartesi günü de buradan çıkacak isimler, evet, açıklanmış olacak.
Şimdi bir de muhalefet cephesine bakalım. Orada da işte biraz önce Emre Yüncü de söyledi. Diğer partiler de seçim çalışmalarına devam ediyor dedi. Orada da bir ittifak beklentisi var. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'ın ve Abdülkadir Selvi'nin yazılarına baktığımızda aslında Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde bazı şehirlerde yeniden görüşülecek olmasının da muhalefetin olası ittifakıyla bağlantılı olduğunu yazmışlar. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, aynı şeyi ben de aslında az önce söyledim. Şimdi eğer AK Parti muhalefet cephesinin muhalefet cephesindeki partilerin her birinin tek tek kendileri olarak, bağımsız olarak seçimlere gireceğini görseydi muhtemelen böyle bir atak yapmayacaktı. Yani ne söylemeye çalışıyorum? Örneğin CHP kendi başına seçime girmiş olsaydı il ve ilçelerde, sonuçta onun istatistik grafiği, aldığı oy vesaire AK Parti'de mevcut. Yani AK Parti buna göre herhalde tek bir ittifak arayışını çok fazla zorlamazdı gibime geliyor. Çünkü ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle İYİ Parti CHP açısından birkaç görüşme oldu. Yani bu görüşmeler artan bir biçimde devam ediyor. Dolayısıyla ortada bir yekün var. Yani siyasal olarak baktığınız zaman AK Parti'yi zorlayan yerler çıkıyor her iki partinin ittifak yapması halinde. Dolayısıyla siyasette Süleyman Demirel'in tabiri geliyor akla. Yani 24 saat çok uzun. Yani şimdi bir de aslında konuşulmayan ittifaklar da var. Evet, biz CHP ve İYİ Parti'yi konuşuyoruz ama HDP faktörü var mesela. Yani HDP'nin de bu ittifak içerisinde yer alabileceği, Saadet Partisi'nin de aynı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi buna benzer bir tabloyla karşılaşabilir AK Parti. Dolayısıyla burada Bütün denklemleri masaya yatırarak bir siyasi analiz ve projeksiyon koyma hususunda bir irade görüyoruz. Hı hı. Burada muhalefet cephesi açısından yani şöyle bir yol da görülebilir önümüzdeki günlerde. Örneğin İstanbul'da veya işte AK Parti açısından kaybedilebilme riski taşıyan yerlerde Saadet Partisi, İyi Parti, CHP denkleminin üzerine bir HDP denklemi de eklenebilir. Özellikle İstanbul'da bu çok konuşuluyor. Tabii bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili verdiği bir karar var. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu da sorduk. Şimdi bu kararın bir siyasi yansıması da olabilir önümüzdeki günlerde. Evet, Abdülhamit Gül'le de mesela ben dün bu hususu konuştum. Dün Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri de vardı. Sayın Gül mecliste yoğun bir mesai yaptı. Burada bu kararın yansımalarını sorduk. Tabii kendisi bunun Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve bu kararın karşılığının yargıçlar tarafından verileceğini, yani bu karar bir uygulama yapılacaksa bu Türk yargısının himayesinde olacak bir şeydir, bizimle alakalı bir şey değildir dedi. Şimdi bu kararın, ama Avrupa bir İnsan Hakları Mahkemesi üyesi aynı zamanda Türkiye. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar Türkiye'yi bağlıyor. Hı hı. Ve bir tazminat da söz konusu. Hı hı. Şimdi burada bir durum değişikliği olursa Demirtaş'la ilgili, onu söylemeye çalışıyorum önümüzdeki günlerde. Bu kararın bir mesela bir tahliyesi olursa. Çünkü yani dediğim gibi Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi, altına imza atmış ve bir entegre durumu var. Yani Türkiye bağımsız da değil bu konuda. Bunun bir yansıması olursa, ihtimalleri konuşuyoruz. Yani Demirtaş diyelim ki tahliye olursa.
Nitekim HDP'nin Diyarbakır Belediye Başkanı adayı olarak
konuşuluyor. Evet, gerçi ailesi bunu reddetti. Yani Demirtaş'a yakın kişilerin böyle bir şey yok, talip değiliz, istemiyoruz şeklinde açıklamaları oldu. Ancak yani şöyle bir şey var. Şimdi Demirtaş'ın tahliyesinin siyasi bir karşılığı var ve bunun bir seçimlere yansıması olacak. Özellikle HDP kitlesi açısından. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Yani sonuçta diyelim ki İstanbul'da AK Parti ve MHP'den sonra en çok oy alan HDP İstanbul'da. Üçüncü parti. Şimdi üçüncü olan bir partinin örneğin İstanbul'da bir etkisi olacak. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz andan itibaren Türkiye'de siyaset biraz birkaç kutuplu gidiyor. Yani daha doğrusu ittifak arayışlarını zorluyor. Yani iki kutuplu. Yani mesela herkes kendi başına giriyorken seçimlere, biz aslında son seçimlerde hep ittifaklar gördük. Şimdi bu ittifaklar aslında iki partiyi gösteriyor. Yani iki partili bir sistemi de beraberinde getiriyor. Şimdi mesela MHP ve AK Parti bir damarı, bir kutubu temsil ediyorken muhalefette bir kutubu sanki temsil ediyor. Dolayısıyla iki partili bir sisteme doğru gidiyor zaten defakto olarak Türkiye. Şimdi bakın, bunu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde gördük. Hı hı. Bunu yerel seçimlerde de muhtemelen göreceğiz. Yani bir tarafta bir cephe, diğer tarafta karşı cephe. Yani karşı derken karşıtlık anlamında söylemiyorum. Dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Burada iki taraflı bir seçimden bahsediyorum ve bunun büyük yansımasının İstanbul'da olacağını düşünüyorum. Yani İstanbul'da HDP'nin ayrı, CHP'nin ayrı, İyi Parti'nin başka bir yerde, Saadet Partisi'nin farklı adaylarla değil de, hı hı, özellikle büyük şehir ekseninde, hı hı, ciddi ittifakların olduğu ve iki başlı, iki kutuplu bir seçime girebileceğimizi düşünüyorum ben. Hı hı. Ki bunun en büyük modeli İstanbul'da olacak. Tabii İstanbul'da sadece tek değil. Dolayısıyla HDP'nin de denklem içerisinde olacağı bir seçim bizi bekliyor ve siyasi partiler de buna göre manevra yapıyorlar. İşte AK Parti'nin yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün 16'da yaptığı görüşmenin, manevranın temel nedeni de bu bahsettiğim denklemler.
Peki. Şimdi bir başka önemli madde, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşması sırasında değindiği Gezi olayları. Onunla ilgili gelişmeler de gazete manşetlerine yansımış. Osman Kavala ismi ön plana çıkıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Kavala ile ilgili, ya şöyle, aslında burada Cumhurbaşkanı'nın özellikle kullanmakta beis görmüyorum. Kızdı. Çünkü dün açıklama yaparken hani karşımızdaydı, onun jest ve mimiklerini yakından biliyoruz. Sürekli sorduğumuz soruları, verdiği cevapları biliyoruz. Dün kızgındı. Yani bu neye kızgındı? Avrupa'nın yaptığı açıklamalara, yani bu gezi olaylarında destek veren veya işte buna aktif bu iş içerisinde, bu kalkışma içerisinde aktif rol oynamış isimde, yargılanan isimlerin Avrupa tarafından korunması, himaye altına alınması hususunda, zımnen teröre destek verme hususunda zaten Avrupa'ya karşı bir şeyimiz var bizim, yani tutumumuz, açıklamalarımız. Neden bu insanlarla ilgili böyle bir tavır alıyor şeklinde Cumhurbaşkanı'nın kızgın bir ifadesi vardı. Şimdi bir taraftan yargılama devam ediyor. Yani ben yargılanan henüz suçu kesinleşmemiş, hüküm giymemiş her insanın masumiyet karinesi gereğince masum olduğunu düşünür ve inanırım böyle. Ancak şimdi yani bir yargılama devam ediyorken de henüz insanların suçlu olup olmadığı kesinleşmemiş, yargılamanın devam ettiği bir yerde de bu insanların masum olduğunu direkt yekten söylemek Avrupa Birliği'ne yakışmıyor. Yani masum da demiyoruz, masum değil de demiyoruz. Yargılama süreci devam ediyor. Bu insanların suçlu olup olmadığı bu yargılama neticesinde belli olacak. Dolayısıyla daha hiçbir şey belli değilken bu insanların masum olduğu, sadece akademisyen olduğu, işte tutuklanmaması gerektiği, yargılanmaması gerektiği hususunda bir irade peşinen beyan ettiğiniz zaman o zaman siz taraf olursunuz. Hı hı. Avrupa Birliği bu konularda uzunca süredir bir tarafı temsil ediyor. Ve maalesef o taraf Türkiye'nin tarafı değil. Başka taraf, yani Türkiye karşısında yer alan mihrakların, unsurların tarafı. Yani Türkiye'ye karşı kim bir faaliyette bulunuyorsa, yani karşıtlık olarak hemen Avrupa Birliği'nin o karşıtlık yanında bir pozisyon aldığını görüyoruz. Bu da rahatsız edici. Yani herhalde biz de aynı şeyi Avrupa Birliği ülkeleri için yapsak muhtemelen kendileri de rahatsız olacak. Dün Cumhurbaşkanı bu rahatsızlığını dile getirdi. Tabii benzer bir rahatsızlığı aslında Demirtaş kararına karşı da gösterdi Sayın Cumhurbaşkanı.
Peki, bir de stokçular meselesi var. Son günlerde artan patates ve kuru soğan fiyatları üzerinden süren bir tartışma. Stokçular da nasibini aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından. Bununla mücadele edeceğiz dedi Erdoğan. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da açıklamaları var. 200 bin ton soğan stoku tespit ettik diyor Bakan Albayrak. Nasıl değerlendireceksiniz bunu?
Dün haberlerde ve sosyal medyada soğan balyaları vardı. Gördünüz mü bilmiyorum.
Evet, evet, evet.
Dehşetti yani. Evet. Polatlı'da bazı yerlerde tespit edilen işte binlerce tonluk stok. Bu stoklar balyalanmış, soğan işte torbalara konmuş, satışa hazır ama satışa gönderilmiyor, saklanıyor. İşte stokçuluk dediğimiz şey bu tam olarak. Şimdi bunlar niye saklanıyor? Bunlar tamamen piyasanın manipüle edilmesi için, soğan fiyatlarının, yani talebin artması, arzın azalması. Aslında stokçuluğun temel mantığı bu. Yani talep var ama arz yok. Şimdi bir yerde talep fazlalaşırsa, arz olmazsa orada fiyat yükselir. Temel iktisat kuralı bu. Şimdi bu stokçular da sürekli buna göre hareket ederler. Özellikle şeye bakın, enflasyon rakamlarına bakın, enflasyonu yükselten kalemlere bakın. Soğanın hep top 10 listesinin zirvesinde görürsünüz. Niye? Çünkü soğan üreticileri, soğan tedarikçileri genelde stokçudurlar. Şimdi bunu aslında biraz daha erken fark etmemiz gerekiyordu. Yani biraz da eleştiri yapmakta fayda var. Bu aslında uzunca bir süredir konuştuğumuz bir husus. Yani niye enflasyonu yükseltenler listesinin zirvesinde soğan var? Yani bunu aslında hep başından beri kurgu olarak görmemiz ve bunun gereğini yapmamız lazım. Bu stok yeni çıkmadı. Şimdi daha yeni yeni işte yakalanıyor. İşte Polatlı da yakalandı. Ama soğan sektörünün, patates sektörünün ve buna benzer birkaç tane sektörün tamamen stok üzerine, ki mesela limon konuşuluyor çok, işte limon biliyorsunuz soğuk yerlerde özellikle, hı hı, saklanması gereken, işte İç Anadolu bölgesinde bunun yapıldığı falan söyleniyor. Şimdi bu stokçuluğu da öldürmek lazım. Şimdi bakın, fiyatın kendi kendine artması, enflasyon, dolar kurundan dolayı bunların piyasaya yansıması, tamam bunlar bazen makul şeyler oluyor. Yani kendi mecrasında yürüyüp de fiyatları artan kalemler oluyor. Ham madde yurt dışından geliyor vesaire. Ama ya stokçuların da fiyatı yükselttiği kalemler var. Yani hani durup dururken arz etmiyor, piyasaya sürmüyor, bekliyor. Talep artsın, fiyat yükselsin, ondan sonra piyasaya sürüyor. Şimdi bu da kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bununla ilgili Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Bunun üzerine gidilecek. Biz vatandaş olarak, ya ben gazeteci kimliğimi bir kenara bırakıyorum, vatandaş olarak da stokçularla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.
Peki, bir düzenleme gelecek anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Aslında Brüksel'in gündemi bu aralar çok dolu. Hem Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından hem de kendi içlerindeki bazı problemleri çözme süreci bakımından. Öncelikle Türkiye bakımından neden önemli? Hatırlayacak olursak Türkiye yeni hükümetin kurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı bir inisiyatif geliştirmişti ve reform izleme grubunu tekrar harekete geçirmişti yaz sonunda. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık müzakerelerinde yeniden ivme kazandıracak bir takım düzenlemeler yapacağını açıklamıştı. İşte ilk üst düzey toplantı yarın Ankara'da gerçekleşecek. Avrupa Birliği'nin hem dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi Federica Mogherini hem de birliğin genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu komisyon üyesi Yuhannes Han Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuğu olacak. Ve bu üst düzey bir siyasi diyalog toplantısı olacak. Bu toplantıyı enerji, ekonomi gibi değişik alanlarda yeni istişare toplantılarının takip etmesini bekliyoruz. Ancak bu şu açıdan önemli. Son haftalarda Türkiye'nin adaylık konusu yine gündeme gelmişti siyasi malzeme olarak. Çünkü Yuhannes Han her ne kadar genişlemeden sorumlu komisyon üyesi olsa da ülkesindeki siyasi kariyerini daha ön plana tuttuğunu görüyoruz Brüksel'deki pozisyonundan ziyade. Çünkü Avusturya'daki Hristiyan Demokratların ve Başbakan Sebastian Kurz'un Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğu bir sır değil ve Yuhannes Han da son dönemlerde verdiği demeçlerde biraz bunu destekler bakımda ve Türkiye'nin işte adaylık sürecinin durdurulması yönünde açıklamalar yapmıştı. Ancak hemen Avrupa Birliği Komisyonu'nun başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü ertesi gün bu açıklamaları tekzip eden ve düzeltici yönde açıklama yapmıştı. İşte biraz ilişkileri onarma, biraz geleceğe bakma açısından yarınki görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten hali hazırda Avusturya'nın dönem başkanlığı devam ediyor. Ancak Ocak itibariyle önce Romanya, daha sonra Finlandiya devralacaklar. Ve 2019'da özellikle Avrupa Parlamento seçimleri Mart ayında atlatıldıktan ve İngiltere'nin artık ayrılık senaryosu da bir anlamda uygulanmaya başladıktan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha görünür olacağını bekliyoruz. Kendi açısından da problemler demiştik. İşte onu da hemen söyleyelim. Bugün İngiltere Başkanı Theresa May Brüksel'e gelecek ve burada Avrupa Birliği yetkilileriyle pazar günü zirve öncesi görüşecek. Pazar günü son derece önemli Avrupa Birliği açısından. Çünkü 25 Kasım'da artık İngiltere'nin ayrılığını resmileştirecek olan anlaşma metninin imzalanması bekleniyor. Fakat hazırlanan o taslak metindeki bir takım maddelere itirazlar yüzünden hem İngiltere'nin ayrılık yanlısı hem de kalma taraftarı her iki kanadı da Theresa May'i sıkıştırmıştı. O yüzden de İngiltere tasarının artık son nihai halini dün teslim edememişti. Bugün artık teslim etmesi bekleniyor tüm itirazlara rağmen Theresa May'in. Ancak eğer ikna edemezse bir şekilde siyasi destekçilerini ve rakiplerini mi? Pazar günkü zirvede nasıl bir anlaşma imzalanacak bilinmiyor. Çünkü körü körüne bir anlaşma olarak gözüküyor. İngiltere'de pek çok siyasetçi tarafından bir anlaşma tasla. Hemen Fransa'yla tamamlayalım. Fransa'da günlerdir benzin fiyatlarını protesto eden sarı yeleklilerin yolları kapatmasıyla çalkalanıyor. Ancak burada problem giderek bir ekonomiden güvenliğe doğru evrilmeye başladı. Çünkü yer yer protestocuların yoldan geçenlere saldırdıklarını, bunun için de zaman zaman bazı Müslümanların da hedef olduğunu ya da işte çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücü bir kadını aynı şekilde arabasının yumruklandığını ve bunlarla ilgili soruşturmaların açıldığı haberleri de geliyor. Yani Macron'un ekonomi problemi giderek bir güvenlik sıkıntısına da dönüşmeye başladı Fransa'da diyelim ve sözü Ankara'ya bırakalım.
Döndü Sarışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık hattımızdaydı.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Bilgisayarda harcadığınız zaman göreli olarak artıyorsa, yanlış olduğunu bildiğiniz halde kendinizi durduramıyorsanız, ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgisayar kullanımı nedeniyle ihmal ediyorsanız, bilgisayar kullanmadığınızda depresif oluyor, boşluk hissi yaşıyor, huzursuz ve sinirli oluyorsanız, bilgisayar kullanırken kontrolünüzü kaybettiğiniz anlar oluyorsa, bağımlı olduğunuz söylenebilir. Bağımlılıklarınızı bilimsel tıbbi tedaviyle aşabilirsiniz. Hayat değerlidir.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı ve iç kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde belirlenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14, İstanbul çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18, İzmir çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 6, Amsterdam çok bulutlu 5, Atina çok bulutlu 23, Bağdat çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 2, Paris çok bulutlu 7, Roma sağanak yağışlı 17, Saraybosna yağmurlu 8, Kiev çok bulutlu -2, Londra yağmurlu 8, Moskova hafif kar yağışlı 0, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Madrid yağmurlu 13, Mekke az bulutlu 36, New York parçalı bulutlu 5 ve Viyana yağmurlu 5 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Türkiye Gazetesi'nden Profesör Doktor Kemal İnat'ın bugün tarihli Rusya ve ABD'nin Orta Doğu siyasetleri başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Orta Doğu siyasetinin şekillenmesinde çok etkili olan iki küresel aktörün son dönemde bölgeye yönelik politikalarını incelediğimizde en belirgin olarak göze çarpan nedir? Rusya'nın giderek Orta Doğu'daki nüfuzunu artırması ve ABD'nin ise bölgedeki etkisinin her geçen gün azalması kuşkusuz en fazla göze çarpan gelişmedir. Bunun nedenlerini incelemeden önce her iki ülkenin de sahip oldukları kapasiteye kısaca göz atalım. Ekonomik üretim kapasitesi, yani gayri safi yurt içi hasıla açısından bakıldığında ABD'nin Rusya'nın yaklaşık 12 kat daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu görürüz. Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılında ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası 19,3 trilyon dolarken Rusya'nınki 1,5 trilyon dolar düzeyindeydi. Toplam dış ticaret hacmi açısından da iki ülke arasındaki farkın oldukça yüksek olduğu görülür. 2017 yılında ABD'nin toplam ticaret hacmi 3,9 trilyon dolar düzeyindeyken Rusya'nın ancak 740 milyar dolar civarında toplam ihracat ve ithalat miktarına sahip olması söz konusuydu. Askeri harcamalar açısından bakıldığında da ABD'nin Rusya'ya göre çok daha yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Bu alanda öne çıkan iki kurum olan SIPRI, yani Stockholm International Peace Research Institute ve IISS'in, yani International Institute for Strategic Studies rakamlarına bakıldığında ABD'nin Rusya'ya göre yaklaşık 9-10 kat daha fazla askeri harcama yaptığı görülüyor.
Bütün bu rakamlar aslında Rusya'nın Orta Doğu'da ABD'ye göre çok daha başarısız bir politikasının olması gerektiğini söylüyor. Ancak gerçekte son dönemde Rusya'nın Suriye'deki ağırlığı, Türkiye ile yakınlaşan ilişkileri ve İran üzerinde artan etkisi Moskova'nın Washington'a göre daha etkili bir politika izlediğinin göstergesi. Orta Doğu'nun en köklü üç devleti olan Mısır, İran ve Türkiye'den ikisinin ABD'den çok Rusya'ya yakın olması, Putin'in bölgeye yönelik politikasının başarısı kadar Rusya'ya göre çok daha yüksek ekonomik ve askeri kapasiteye sahip olan ABD yönetimlerinin de başarısızlığını gösteriyor. Washington'ın Orta Doğu'da İran ve İhvan karşıtı bir cephe oluşturma yönündeki politikası çerçevesinde Mısır ve Türkiye'deki darbelere destek vermesi, bu politikalara ayak uydurmak istemeyen Katar'ı zorla dize getirmeye çalışması ve Filistin konusunda bütün İslam dünyasını rahatsız edecek adımları bölgede Amerikan karşıtlığının artmasına yol açıyor. Bu yıkıcı politikaların hedefi olan Türkiye gibi ülkelerse Washington'ı dengeleyebilmek için Rusya'ya yakınlaşma ihtiyacı hissediyorlar. Bu da ABD'nin 60 yıllık müttefikini kaybetmesi anlamına geliyor. Türkiye'nin Orta Doğu dengeleri açısından oynadığı önemli rol düşünüldüğünde Ankara ile Washington arasındaki mesafenin açılmasının ABD açısından büyük bir kayıp olduğu anlaşılır. Washington'ın Orta Doğu'da Rusya'ya bu kadar alan açmasını, ABD'nin artık Orta Doğu'dan çekildiği ve ağırlığı Pasifik bölgesine vermek istemesiyle açıklayanlara ise, Rusya'nın aynı zamanda bir Pasifik devleti olduğunu hatırlatmak gerekir. ABD'nin Orta Doğu'da sınırlandırmakta zorlandığı Rusya'yı Pasifik bölgesinde sınırlandırması da zor olacaktır. Bundan daha önemlisi, Amerikan yönetiminin izlediği politikayla asıl küresel rakibi Çin'in de bölgeye daha etkin bir şekilde girmesine zemin hazırladığı gerçeğidir. İran konusunda yeniden başlatılan yaptırımların enerji kaynakları açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Çin'in bu ülke üzerindeki nüfuzunu artıracağını tahmin etmek zor değildir. Zaten İran'ın en önemli petrol alıcısı konumunda olan Çin, yaptırımlarla birlikte iyice köşeye sıkışan Tahran yönetimi açısından bir kurtarıcı olarak görülecektir. Sonuç olarak Rusya'nın tek elden belirlediği ve yürüttüğü Orta Doğu politikası, bu ülkenin ABD ile karşılaştırıldığında çok daha sınırlı kapasitesine rağmen Moskova için önemli kazanımları beraberinde getirdi. Buna karşılık Washington'ın çok başlı Orta Doğu siyaseti yüzünden, ekonomik ve askeri üstünlüğüne rağmen ABD bölgede ciddi zemin kaybetti. Sayın dinleyiciler, Türkiye Gazetesi'nden Profesör Doktor Kemal İnat'ın bugün tarihli Rusya ve ABD'nin Orta Doğu siyasetleri başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda şimdi konuk edeceğimiz isim savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Yusuf Alabarda, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın efendim, hoş bulduk.
Evet, sizinle siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Biraz daha dış siyaset başlığı altında konuşacağız. Dış siyaset konusuna baktığımızda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı bir görüşme vardı. Önemli ve kritik bir görüşmeydi. Washington'da gerçekleşti. Bugün gazete sayfalarına yansıyan Amerika'ya 84 kişilik FETÖ iade listesi verildiği bilgisi başlığı var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da ilişkilerin yeni sürecinden memnun olduğu açıklaması var. Özellikle bu FETÖ ile ilgili gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
Hiç kuşkusuz bu 84 kişilik listenin en önemli kısmını oluşturan terör örgütü Fethullahçı terör örgütüne ait personelin listesinden oluşuyor. Ama ben kısa ve orta vadede Fethullahçı terör örgütünün içerisinden bazı ufak tefek iadeler olsa da terör örgütünün elebaşısı konumundaki Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye iade edileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Fethullahçı terör örgütü sadece Türkiye çapında faaliyetlerde bulunan bir örgüt olmaktan ziyade özellikle CIA desteğiyle birlikte bütün Türkistan coğrafyası dediğimiz Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Balkan coğrafyasının tamamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Osmanlı'nın bakiyesi olan toplumlar üzerindeki yumuşak gücü kullanarak Amerika Birleşik Devletleri açısından çok elverişli işler yaptığı, mahir olduğu bilinen bir örgüt. Dolayısıyla Rusya'nın özellikle etki alanına giren Türkistan coğrafyası dediğimiz Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi coğrafyada CIA adına çok önemli işlere imza atan, Balkan coğrafyasında Amerika adına çok önemli işlere imza atan bir örgütün Türkiye'nin istemesiyle Türkiye'ye iade edileceğini açıkçası düşünmüyorum. Bu 84 kişilik liste ve Fethullahçı terör örgütüyle ilgili hazırlanmış olunan 200'ün üzerindeki dosyaya rağmen bugüne kadar bir arpa boyu bile yol alınmadı. Halbuki bunların hiçbirisi bile olmaksızın yazılacak bir Adalet Bakanlığı tezkeresiyle başta Fethullah Gülen olmak üzere bütün suçluların iadesinin sağlanması gerekiyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması olduğundan dolayı herhangi bir ispata bile gerek kalmaksızın gönderilmesi gerekiyordu. Kaldı ki ispat konusu çok aslında Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli değil. Çünkü 15 Temmuz ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağlantıyı biz çok net bir şekilde biliyoruz. Bugün, dün gerçekleşen görüşmede tarihin bir cilvesidir ki Sayın Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ile Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbesine kalkışmasından dolayı iadesini talep etti ki aynı Pompeo 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın mutlaka ordu tarafından devrilmesi gerektiğini, İslamcı bir diktatör olduğunu sözde söyleyerek tweet atan ve tweet'i hala sosyal medya üzerinde bulunan bir kişidir. Dolayısıyla kimden istiyorsunuz sorusu çok önemli. Hemen sonrasında malumunuz olduğu üzere Pompeo CIA'nin başına, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ben Fethullahçı terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'yi teskin etmek maksadıyla ufak tefek bir iki teslimat olsa bile elebaşısı konumundaki şahsın Türkiye'ye teslim edileceği noktasında çok iyimser değilim.
Peki şey de konuşuldu geçtiğimiz haftalarda, belki Türkiye'ye değil ama diyelim Güney Afrika'ya, evet, yollanması.
Bu ihtimal dahilinde. Bu ihtimal dahilindedir. Bu Türkiye açısından sorunların çözümü anlamına hiç kuşkusuz gelmez ama Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki yapmış olduğu baskısının da bir sonucunu gösterir. Dolayısıyla İkincil bir ülkeye ya da Türkiye'yi de dahil edersek Türkiye dışında üçüncü bir ülkeye sürgüne gönderilmesi bir ihtimal dahilinde değerlendirilebilir. Böyle bir ihtimal var. Hatta şöyle bir ihtimalin olduğu da uluslararası basın kuruluşlarında geçiyor. Fethullahçı terör örgütünün Türkiye tarafından listeye konularak bütün dünyada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından baskıyla bu terör örgütü mensuplarının ülkeye iadesi noktasında siyaset geliştirilmesi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'da o kadar rahatsızlıklar yaratmaya başlandı ki Fethullahçı terör örgütünü isim değiştirmekte pek mahir olan Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir dönüşüme tabi tutularak gerekirse lider kadrosunun Güney Afrika'ya gönderilerek ama esas kadronun farklı isimlerde, farklı suretlerde ABD dahil tüm dünyada faaliyetlerini farklı formatlarda devam edecek şekilde adeta örgütün bir dönüşümünü de sağlayarak ama faaliyetlerinin Türkiye aleyhinde yürütmüş olduğu faaliyetlerinde herhangi bir içerik değişikliği olmaksızın devamı noktasında bir siyaset izleyebilir ki mahir dedik Amerika'ya bu konuda. Nereden biliyoruz? İşte PKK ile PYD arasında örgütün dönüştüğünü söyleyerek PKK kötü bir terör örgütü ama PYD asla bir terör örgütü değil şeklindeki akla ziyan yorumlarından biliyoruz. Dolayısıyla bu akla ziyan yorumları, akla ziyan hareketleri Fethullahçı terör örgütü nezdinde de yürüterek FETÖ'yü başka bir TÖ'ye dönüştürme noktasında hamlelerde bulunabilir.
Peki şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşıyla görüştükten sonra Washington Büyükelçiliği, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu FETÖ listesi ile ilgili bilgiyi orada verdi Çavuşoğlu. Bir de Kaşıkçı cinayeti konusunda açıklamaları oldu. Pozisyonunun, Türkiye'nin pozisyonunun net olduğunu söyledi bu konuda Mevlüt Çavuşoğlu. Ve sonuna kadar aydınlatılması konusunda Türkiye'nin ısrarcı olduğunu söyledi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları var. Özellikle Prens Bin Selman'la ilgili açıklamaları. O cinayetle bağlantısı olabilir de olmayabilir de dedi Trump. Ama olsa da olmasa da, bilse de bilmese de biz Suriyelilerin yanındayız açıklamasını yaptı yazılı olarak. Nasıl değerlendireceksiniz?
Çünkü Trump dahil olmak üzere, Netanyahu dahil olmak üzere İsrail Başbakanı o konsoloslukta Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra, mecazen söylüyorum bunu, yakalanan ekibin içindeler. Yani o konsoloslukta Türkiye Cumhuriyeti Devleti kredibilitesi çok yüksek bir adli soruşturma gerçekleştirmemiş olsaydı, Türk istihbaratı bu anlamda eli kolu bağlı bir şekilde hiçbir şeyden haberdar olmayacak bir şekilde yakalanmış olsaydı, olayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine yıkılacağı gün gibi aşikardı. Fakat bunların yapılmasıyla, yani istihbaratın merhum Kaşıkçı'nın öldürülme esnasında, öncesinde ve sonrasında, öncesinde derken yani işte öldürme işlemine başlamadan önceki ekibin ses kayıtlarını bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu ülkelerle de paylaşacak şekilde elinde bulundurmamış olsaydı, olay bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omuzlarında çok farklı bir noktaya tebdil olabilirdi. Fakat bunu yaptığımızda da, yani bu cinayetin Muhammed Bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda Suudi Arabistan'dan gelen 18 kişilik bir ekip tarafından katledildiğini ses kayıtlarıyla gerek CIA direktörü Gina Haspel'a hem de Pompeo başta olmak üzere herkese dinletilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin elini güçlendirdiği gibi, ben o konsoloslukta mecazi anlamda Netanyahu'nun da Trump yönetiminin de yakalandığını düşünenlerdenim açıkçası. Burada ısrarla Amerika Birleşik Devletleri demekten çekinmemin sebebi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post gibi, New York Times gibi bu konunun üzerine düşen gerek demokratlardan gerekse Cumhuriyetçi Parti'nin içerisindeki vekillerden Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlerini bir tarafa bırakarak sadece silah satışından gelecek para doğrultusunda Amerikan değerlerini ayaklar altında almasını eleştiren namuslu yazıları, görüşleri ve açıklamaları var. Dolayısıyla bunu bütün Amerika'ya mal etmek yerine Trump yönetimi demekte fayda var. Çünkü Trump yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan üzerinden Orta Doğu siyasetinin tekrar dizayn edilmesi gibi projeler Trump'ın damadı Jared Kushner üzerinden gidiyor ki bu cinayet üzerinde yine Demokrat Milletvekili Carlos'un ABD'de çok cesur bir şekilde yapmış olduğu açıklamada Muhammed Bin Selman'ın muhalifi olup da ortadan kaldırılması gereken bir muhalif listesini ABD Başkanı Trump'ın damadının bizzat istihbarat teşkilatı üzerinden Muhammed Bin Selman'a ulaştırdığı ve Muhammed Bin Selman'ın da bu liste üzerinden ortadan kaldırma harekatı düzenlediği biliniyor. Bu noktada Kaşıkçı tek kişi de değil, Ritz-Carlton otelinde tutuklu bulunan yaklaşık 30'un üzerindeki prens ve Suudi Arabistan'da ticaret yapan çok önemli iş adamlarının mal varlıklarına nasıl el konulduğu ve bu paraların nereye aktarıldığı da Batı medyasında, bizdeki medyada çok fazla kendisine yer bulmasa da önemli miktarda haber konusu. Yani buradan aktarılan yaklaşık 100 milyar doların Trump ve damadı Jared Kushner tarafından Orta Doğu'daki siyaset başta olmak üzere her anlamda kullanıldığı biliniyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu noktada elinin sağlam olması, adaletin tahakkuk etmesi noktasında vermiş olduğu bir mücadele var ki bu mücadeleyi sadece Trump yönetimiyle değil, aynı zamanda da Fransa gibi ülkelerle de yapıyor. Hatırlarsanız Fransa Dışişleri Bakanı ısrarlı bir şekilde Türkiye'nin Orta Doğu'da oyun oynadığını, elindeki bilgileri ve videotape'deki kayıtları parça parça herkesle paylaştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söylemişti. Bunun altında yatan sebep de Muhammed Bin Selman'ı adeta iyi yıkayan bir çamaşır makinesi gibi yıkamakla memur olduğunu kendisinin zanneden Fransa Dışişleri Bakanı gibi, Amerika gibi ülkelerin çek defteri diplomasisi şeklinde özetleyebileceğimiz Muhammed Bin Selman tarafından yazılan çekler üzerine, Suudi Arabistan'la imzalanan yağlı bağlı anlaşmalar üzerine dillerini değiştirdiklerini, dolayısıyla da Muhammed Bin Selman'ın orada yapabileceği her türlü katliama sessiz kalma noktasında ne kadar vicdansız olabileceklerini çok net bir şekilde bize gösterdi. Hiç kuşkusuz biz bunu sadece bu olayda yaşamıyoruz. Tarihsel süreç içerisinde Orta Doğu'da bu diktatörler vasıtasıyla halkın adeta gelir kaynaklarının Batı tarafından nasıl sömürüldüğünü çok net tarihten biliyoruz. Ama yakın tarihten bir örnek vermek gerekirse, işte Mısır'da Mursi yönetimi kendi işlerine gelecek anlaşmalara imza atmadığı için bir askeri darbe yoluyla uzaklaştırıldı. Yerine geçen darbeci general Sisi, Fransa ile milyar dolarları kapsayan birçok askeri anlaşmaya imza attı. Aynı husus Muhammed Bin Selman etrafında da döndürülüyor. Fakat burada Muhammed Bin Selman'ı diğerlerinden ayırt eden, Orta Doğu'da Trump yönetiminin kurgulayacağı grand strateji diyeceğimiz, Türkiye'nin kuşatıldığı, İran'ın kuşatıldığı ve Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğinin sağlanması adı ve gerekçesi altında tamamen Suudlaştırıldığı bir yapıya doğru tebdil edilmek isteniyor. Ki bu anlamda da bunun asıl aktörü olan Muhammed Bin Selman eli kanlı bir şekilde yakalandı. Bütün çabalar bu noktada. Dolayısıyla Trump'ın dünkü açıklamaları yüz kızartıcı açıklamalar. Muhammed Bin Selman'ın bununla ilgisi olabilir de olmayabilir de, ama bizim işte silah anlaşmalarımız var, buradan gelecek milyar dolarlar, Amerika'da iş imkanları gibi açık bir şekilde bütün gerçeği insanların yüzüne çarparcasına, Amerika'nın para söz konusu olduğunda bütün değerleri yeri geldiğinde nasıl ayaklar altına alabileceğini, demokrasi, insan hakları gibi kavramların onlar için sadece amaca ulaşmak için sadece bir araçtan ibaret olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi.
Peki, şimdi bir de pazartesi gününe dönelim. Pazartesi günü önemli bir tören vardı 19 Kasım'da. Türk Akımı projesinin deniz bölümünün tamamlanması töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. İkisi birlikte katıldılar törene. O törenle ilgili ve Türk Akımı projesiyle ilgili ayrıntıların Rus gazete manşetlerine yansıdı. Bugün gazete sayfalarında yer bulmuş. Aynı zamanda Türk Akım Projesi'nin Türkiye açısından önemini de değerlendiriyor gazeteler. Nasıl değerlendireceksiniz siz bu projeyi?
Türkiye Mavi Akım başta olmak üzere hemen arkasından gerçekleşen TANAP dediğimiz Azerbaycan'la birlikte geliştirilen boru hatları da dahil olmak üzere, Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı dahil olmak üzere enerji konusunda çok önemli bir geçiş güzergahı özelliğini taşıyor. Ama sadece bu geçiş güzergahı ve transit geçişlerin ülkesi olmaktan ziyade bu güney akımla birlikte aynı zamanda da doğal gaz piyasasını belirleyen ve bu piyasa üzerinde adeta etkin olan ülke konumuna da geliyor. Yani sadece Rusya'nın doğal gazına transit geçiş ülkesi olma konumunun dışında kendisinin de doğal gaz piyasasında arz yapabileceği talep eden ülkelere bir konuma erişmiş oluyor. Bununla ilgili olarak da bundan yaklaşık 2 ay kadar evvel Çin'le Tuz Gölü üzerinde bir depolama maksadıyla 3,5 milyar avroluk bir kredi sözleşmesi imzalandı ki bu çok önemli. Çünkü doğal gazla ilgili kaynağınızı çeşitlendirmediğiniz takdirde hem ülke içerisinde kullanılan doğal gaz hem de sizin üzerinizden geçip başka ülkelere satmış olduğunuz doğal gazın idamesi noktasında çok önemli bir yatırım olacak Tuz Gölü'ndeki bu depolama tesisleri. Dolayısıyla bu yeni Güney Akım projesi dahil olmak üzere Türk Akımı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Güney Avrupa dediğimiz İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa'nın Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile aynı zamanda Güneydoğu Avrupa diye nitelendirebileceğimiz Yunanistan'dan Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Sırbistan gibi ülkelerle ikiye ayrılabilecek iki ana hatta gaz transferi sağlayabilecek bu hattın açılımı noktasında çok önemli bir vazifeye imza attı. 2014 yılında İlk teklifin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Rusya lideriyle yapılan müzakerelerde gittiğini biliyoruz. 2015 yılında yapımına başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 910 kilometrelik deniz hattı tamamlanarak Trakya'da kara hattının döşenmesi çalışmalarına başlandı. 260 kilometre kadar da Trakya'daki kara hattı döşendikten sonra borunun Bulgaristan üzerinden mi Yunanistan üzerinden mi gideceği de netleştikten sonra Avrupa içerisine doğalgaz sevkiyatı Türkiye üzerinden başlayacak. Neden bu proje önemli? Çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin kısa ve orta vadede düzelmeyeceğini de ispatı konumundadır. Çünkü Nabucco projesi adı altında devam eden ve Ukrayna üzerinden geçen hatta Ukrayna'daki istikrarsızlıktan dolayı güvenmeyen Rusya bunun Türkiye üzerinden Avrupa'ya dağılması noktasında bir hamleye imza attı. Ve bu anlamda da bunun en çok istifa edeninin ben Türkiye olacağını düşünüyorum. Bir önemli noktaya daha bu husus tekabül ediyor ki bu türden enerji hatlarının geçtiği ülkeler aynı zamanda stabilitesi çok yüksek ülkeler olmalı ki bu kadar yüksek meblağlı yatırımlar bu ülkelere yapılabilsin. Bu şu anlama geliyor. Türkiye bölgesinde adeta bir istikrar unsuru, stabil hükümetler tarafından yönetilen, ekonomisi güçlü, doğalgaz hatlarını işletebilecek teknik kapasiteye sahip bir ülke olarak da adlandırıldığının da ispatıdır. Bu noktadan sonra bu Türkiye'nin istikrarına da katkı sağlayacaktır. Çünkü Avrupa'nın önemli bir kısmına transit doğalgaz hattı geçiş noktasında önemli görevler ifa eden bir ülkedeki istikrarsızlığı ne Avrupa isteyecektir ne Rusya isteyecektir. Bu anlamda da çok önemli bir anlaşma olduğunu açıkçası düşünüyorum. Enerji çeşitliliği anlamında da önemli bir vazifeye imza atacaktır. Çünkü Türkiye yaklaşık yılda tüketmiş olduğu 60 milyar metreküplük doğalgazın 30 milyar metreküpünü Rusya'dan alırken 10 milyar metreküpünü İran'dan, yaklaşık 7 milyar metreküpünü Azerbaycan'dan, diğer kısımlarını da kaynak çeşitliliği olması açısından likit anlamda hem Cezayir'den hem Katar'dan hem de dış dünyadaki oluşmuş olunan bunun borsasından alarak ülke içerisinde dağıtımını sağlıyor. Ben bu enerji hatlarının kısa vade içerisinde Türkiye'ye önemli katkılarının olacağını söyleyebilirim.
Peki, kısa bir süremiz kaldı. O sürede de size Afrin'deki gelişmeleri sormak isteriz. Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği bir operasyon var. Bugün gazetelerde Cerablus ve BAP'ta da operasyon başlığı var Afrin'den sonra. Nedir Afrin'de son durum?
Muhammed Bin Selman'ın Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve PYD'li unsurlara Kaşıkçı cinayetinin gerçekleşmesinden yaklaşık bir hafta evvel 100 milyon dolarlık bir parayı Trump yönetiminin isteği doğrultusunda gönderdiğini biliyoruz. Bu paranın önemli bir miktarının da Afrin dahil olmak üzere, Elbap dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele konsepti doğrultusunda Özgür Suriye vasıtasıyla kontrol etmiş olduğu bu bölgelerde adeta şaki diyebileceğimiz, hiçbir düzeni istemeyen bir gruba bu paraların akıtılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu noktada bunlarla uğraşması anlamına gelebilecek yapılaşmaya imza atıyor. Kim tarafından? Özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki Prens Bin Zayed, Muhammed Bin Selman ve bunların tetikçisi konumunda bulunan Dahlan ve ekibi tarafından bu noktaya para akıtılarak bunların burada kan dökmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar verecek eylemlere girişmesi yönünde bir takım eylemler. Bunun önüne geçmek maksadıyla istihbaratın tespit etmiş olduğu bu hedeflere ve terör gruplarına yönelik olarak önemli bir operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyonun bir amacı da şu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Fırat'ın doğusu dediğimiz işte Münbiç'ten sonra başlayan toprak parçasında bir askeri harekata giriştiğinde geri bölgesi olarak adlandırabileceğimiz bu bölgede herhangi bir sıkıntıya düçar olmaması maksadıyla önce geri bölgesinin uluslararası taşeronlaşmış istihbarat örgütleri tarafından karıştırılmasını önlemek maksadıyla bir operasyon icra ediyor ki Fırat'ın doğusuna yönelik olarak askeri harekatı başladığında bu noktayla ilgili tekrardan geriye dönüp dikkatini buraya teksif etmek istemiyor. Ben bunun çok uzun süreli devam edecek bir operasyon olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir süre sonunda tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin farklı noktalara teksif olmasının önü açılacaktır diye düşünüyorum.
Peki, peki. Böylelikle bugün konu başlıklarını tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Programımıza katıldığınız için. Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.